Ayrım 30. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 278. 10. Bölüm. Annesiyle Göksel Krallık üzerine yaptığı sohbet. 23. Annemin bu yaşamdan ayrılacağı gün yaklaşmak üzereydi ve o günü bir tek sen biliyordun, biz bilmiyorduk. Hiç şüphesiz senin öngörünün sırlı işleyişi sonucunda bir gün annemle ben baş başa kalmıştık. Penceremize dayanmış öylece duruyor ve evin avlusundaki bahçeyi seyrediyorduk. Tiberinus nehrinin kıyısında Ostia'da kaldığımız evin bahçesiydi bu ve biz bu evde uzun bir yolculuğun ardından kalabalıklarından çok uzakta biraz soluklanabilmek ve yeniden denize açılabilmek için gücümüzü toparlamaya çalışıyorduk. Baş başa vermiş tatlı tatlı sohbet ediyorduk annemle. Geçmişimizi unutmuş, hakikatin yani senin huzurunda gelecekte olabilecek olaylar üzerine tahminler yürütüyorduk birlikte. Azizlerin sahip olacağı ebedi yaşamın manasını anlamaya çalışıyorduk. Hiç kimsenin gözüyle görmediği, kulağıyla işitmediği, gönlüyle bile nüfuz edemediği ebedi yaşamın. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavrayamadı. Yine de gönlümüzün ağzını kocaman açtık ve yükseklerden akan pınarından, yani senden akan can suyunu içtik ki, üzerimize sıçrayan damlalarla aklımız el verdiğince o üstün sırra vakıf olabilelim. 24. Böyle sohbet ederken, baktık ki şu tensel duyuların verdiği haz ne kadar üstün olursa olsun, maddi dünyanın ışığı altında ne denli parıldarsa parıldasın, ebedi yaşamın tatlılığıyla kıyaslandığında üzerinde bile düşünmeye değmez. Zihinlerimiz yakıcı bir ateşle yükselmeye başladı o sıra ebedi varlığa doğru. Adım adım her tür maddi cismin ve göğün bile ötesine, güneşin, ayın ve yıldızların dünyaya ışık saçtığı yerin ötesine tırmanmaya başladık. Gönlümüzle bakarak, gönlümüzle konuşarak ve yarattığın eserleri hayranlıkla seyrederek daha da öteye geçtik. Zihnimizin derinlerine süzüldük. Sonra orayı da aştık. Hiç bitmeyecek bir bolluğun yaşandığı yöreye, İsrail'i hakikatin ekmeğiyle sonsuzca beslediğin yere ulaşabilmek için. Oradaki yaşam, her şeyin olmuş olan ve olacak olan, her şeyin var olduğu bilgeliğin kendisidir. Ama bilgeliğin kendisi yaratılmamıştır. Nasılsa hep öyledir, daima da öyle olacaktır. Dahası bu bilgelikte ne geçmiş vardır ne de gelecek. Sadece şimdi vardır. Çünkü o ezeli ve ebedidir. Geçmişte ya da gelecekte var olmak ezeli ve ebedi olanla ilişkili değildir. İşte biz böyle konuşup dururken ve bilgeliğin özlemiyle iç çekerken, yüreğimizin tamamen ona odaklandığı anda azıcık da olsa ona dokunuverdik. Bir ah çektik ve yücelerdeki dünyaya bağlanan ruhumuzun turfanda meyvelerinden ayrılıp yeniden gürültülü konuşmalarımıza, bir başı ve bir sonu olan fani sözlerimize geri döndük. Bu sözlerin senin sözünle en ufak bir benzerliği olabilir mi Rabbimiz? Hiç yaşlanmadan sonsuzca seninle birlikte olan ve her şeyi yeniden canlandıran o sözünle. 25. Öyleyse şöyle düşünelim dedik. Eğer insan bedeninin kargaşası bir gün susuyorsa, toprağın, suyun, havanın hayalleri bir gün susuyorsa, gökler bile susuyorsa, hatta ruhun kendisi bile susuyorsa ve bir daha kendisini hiç düşünmeyecek kadar kendisini aşıyorsa, hayal gücümüzde yarattığımız bütün düşler, bütün imgeler bir gün susuyorsa, bütün diller, bütün işaretler ve gelip geçici ne varsa her şey bir gün susuyorsa, zaten bir şeyler söylediklerini işitseydik, hepsi şöyle söylüyor olurdu. Biz kendimizi yaratmadık, bizi sonsuza dek kalıcı olan yarattı. İşte bunları söyledikten sonra bile onları yaratana kulak kabartıp susuyorlarsa, demek ki yaratan onlar aracılığıyla değil de sadece kendisi aracılığıyla konuşuyor ve biz onun sözünü ne bedenin dilinden, ne bir meleğin sesinden, ne gök gürültüsünün gümbürtüsünden, ne de simgesel bir meselden işitiyoruz. Biz onu, yani yarattıklarından ötürü sevdiğimiz onu, yarattıkları olmaksızın işitiyoruz. Tıpkı o an annemle benim işitme şerefine eriştiğimiz gibi ve düşüncemizin bir anlık sıçramasıyla bütün yaratılanların üstünde duran ezeli ve ebedi bilgeliğe dokunabildiğimiz gibi. Keşke o an devam edebilseydi. ve bütün aşağı seviyedeki görüntüler çekilip gidebilseydi. Keşke bir tek o görüntü süzülüp girebilseydi içimize. Bizler onu o an temaşa ederken, bir tek o görüntü içine çekseydi bizi. En derin sevinçlerimize sarmalansaydı. Demek ki ebedi yaşam, o ah çektiğimiz idrak anına eşti. Rabbin sevincine katılın diyen sözlerin anlamı da bu değil miydi zaten? Peki ama bu ne gün gerçekleşecek? Yoksa hepimizin yeniden dirileceği ve artık kimsenin değişime yazgılı olmayacağı gün mü gerçekleşecek? 26. Aynı şekilde ya da aynı kelimelerle olmasa da o sırada ifade ettiğim düşünceler işte bunlardı. Ama ya Rab, senin de bildiğin gibi annemle bu sohbeti yaptığımız ve sözlerimizin arasından dünyanın bütün nimetleriyle birlikte silinip gittiği o gün annem şöyle söyledi. Oğlum, bana soracak olursan artık bu yaşamda beni çeken hiçbir şey kalmadı. Burada hala ne arıyorum, niçin buradayım bilmiyorum. Bu dünya ile ilgili neredeyse bütün beklentilerim tükendi. Tek isteğim ölmeden önce senin Katolik bir Hristiyan olduğunu görebilmekti. Bu yaşamda biraz daha ayak sürdüysem işte sırf bundandı. Bu isteğimi Tanrım bana fazlasıyla bahşetti. Çünkü şimdi senin dünyanın bütün mutluluklarını elinin tersiyle itip onun hizmetkârı olduğunu görüyorum. Öyleyse hala niye buradayım? 11. Bölüm Vecd ve Monika'nın Ölümü 27. Annemin bu sözlerine ne yanıt verdiğimi pek hatırlayamıyorum. Çünkü o günün üzerinden 5 gün geçti ya da geçmedi, ateşlenip yataklara düştü. Hasta yatağında gün geldi, bilincini de kaybetti ve gitgide etrafındaki hiçbir şeyi tanımamaya başladı. Etrafında pervane gibi dolanıyorduk. Bir ara yeniden kendine geldi. Bana ve yanı başında duran kardeşime baktı ve sanki herhangi bir şeye bakan biri gibi bize şöyle dedi. Neredeydim? Üzüntüden allak bullak olduğumuzu da görünce, annenizi buraya gömün dedi. Gıkım çıkmıyordu, gözyaşlarımı zor tutuyordum. Kardeşim ise onun daha mutlu olacağını sanarak onun bu yabancı diyarda değil kendi memleketinde gömüleceğini söyledi ya da buna benzer bir şey. Bu sözleri duyunca annemin yüzü birden gerildi. Böyle düşündüğü için gözleriyle azarlar gibi ona baktı. Sonra bana döndürdü bakışını ve şöyle dedi. Bak şuna ne diyor. Ardından ikimize de baktı ve şöyle dedi. Bu bedeni istediğiniz yere gömün. Buna aldıracağını hiç düşünmeyin. Sizden yapmanızı rica edeceğim tek şey var. O da nerede olursanız olun, Rabbin sunağının önünde beni hatırlamanız. Bu isteğini sözcükleri güçlükle bulup söyledikten sonra sustu. Hastalığı ağırlaştıkça ızdırabı da artıyordu. 28. Ama ben o sırada senin armağanlarını düşünüyordum. Ey görünmez Tanrı, sana iman edenlerin gönüllerine gönderdiğin armağanları. Bir anda içim sevinçle doldu ve sana şükrettim. Çünkü annemin hep kocasının naaşının yanı başına gömülmek istediğini hatırladım. Çok önceden kendisi için burasının uygun olacağını düşünmüş ve ona göre hazırlanmıştı. Ömürleri boyunca uyumlu bir şekilde geçinip gittiklerinden, kocasının yanına gömülerek mutluluğuna artı bir mutluluk katmak ve insanlarca hep böyle hatırlanmak istiyordu. Diyeceklerdi ki, denizler açtıktan sonra aynı yatağı paylaştığı kocasıyla aynı toprağda paylaşmak ona nasip oldu. İnsan aklı tanrısal planları kavramada ne aciz kalıyor. Ama senin cömert iyiliğin sayesinde bu isteklerinin ne kadar boş olduğunu, yüreğinde ne zaman hissetmeye başladığını hiç bilmiyordum. Yine de annemin bu isteğini bana açmasına çok sevinmiş ve şaşırmıştım. Kaldı ki pencere kenarında yaptığımız o sohbette bile ben hala bu dünyada ne arıyorum derken kendi yurdunda ölmek gibi bir arzusu olmadığını da açıkça dile getirmişti. Hatta sonradan öğrendim ki Ostia'da olduğumuz sıralarda bir gün arkadaşlarımdan bazılarıyla oturup dünyanın hor görülmesi ve ölümün getireceği iyilik üzerine sohbet etmiş, insana güven veren anaç tavrıyla. Ben bu sohbet sırasında yoktum. Arkadaşlarım onun bir kadın olmasına rağmen gösterdiği cesur tavrı karşısında hayranlıklarını gizleyemeyip yurdundan bu kadar uzak bir yerde ölmekten korkup korkmadığını sormuşlar ona. Hiçbir yer Tanrı'dan uzak değildir demiş. Korkmama hiç gerek yok. Dünyanın bir ucunda da olsam o beni bulacak ve diriltecektir. Hastalığının 9. gününde 56 yaşında bu dindar ve sadakat dolu ruh bedeninden nihayet kurtuldu. Ben o sıra 33 yaşındaydım. 12. bölüm. Annesinin ölümüne tuttuğu matem, günahlarının bağışlanması için kestiği kurban. 29. Gözlerini kapadım. Tarifsiz bir acı dalga dalga aktı o anda yüreğimi. Neredeyse sel gibi boşanacaktı gözyaşlarım. Ama zihnim öyle müthiş bir güç harcadı ki gözlerim içine akıttı pınarlarını kupkuru bırakana kadar. Böyle bir mücadele beni perişan etti. Son nefesini verirken oğlum Adeodatus öyle avaz avaz bağırmaya başladı ki hepimiz bir olup kendine getirdik de ancak sustu. Çocukluğum da bu şekilde hıçkıra hıçkıra içimden kayıp gidecekti ki yüreğimden yükselen gençlik sesim onu tuttu ve susturdu. Çünkü böyle ağıtlar yakıp ağlayarak, feryat figan ederek yapılacak bir cenaze töreninin anneme yakışmayacağını inanıyorduk. Hep böyle olur. Ölenlere acınır ya da sanki tamamen yok olmuşlar gibi hep böyle yas tutulur. Ama benim annemin ölümünde ne acınacak bir yan vardı ne de tamamen ölmüştü. Bunu biliyorduk. Ahlaklı yaşantısı, saf inancı ve emin olduğumuz başka nedenler birer kanıttı bizler için. 30. Öyleyse neden içim böyle acıyla sızlıyordu? Tek nedeni olmalı. Birlikte yaşamaktan kaynaklanan o tatlılar tatlısı, o paha biçilmez alışkanlığın birdenbire kopmasını açtığı taze yara. Öte yandan hastalığının en son aşamasında kendisi için çırpınmalarımı takdirle karşıladığını ve benim iyi bir evlat olduğumu söylediğini hatırlıyordum da içim ferahlıyordu. İçten sevgisinin verdiği coşkuyla o ana kadar benim ağzımdan kendisine karşı tek bir kaba ya da kırıcı söz işitmediğini de belirtmişti. Yine de bizleri yaratan Tanrım, ona karşı gösterdiğim saygı onun bana yaptığı fedakarlıklarla kıyaslanabilir mi? Ama artık onun o büyük desteğinden yoksundum. İşte bu yüzden ruhum böyle yaralanmış, yaşamım parçalanmıştı. Çünkü bu yaşam onun ve benim yaşamımdan oluşan bir bütündü. 31. Evodius, oğlumun gözyaşlarını dindirip eline mezmuru aldı ve içinden bir ilahi seçip makamla okumaya başladı. Evde kim varsa hepsi bir ağızdan ona şu sözlerle karşılık veriyordu. Senin merhametini ve verdiğin kararı ilahilerle anacağım ya Rab. Evimizde yaşananları işiten herkes, biraderlerimiz, imanlı kadınlarımız koşup geldiler. Cenaze törenini düzenlemekle görevli olanlar, anneannelerini uygun şekilde gerekli hazırlıkları yaparken ben kendimi daha sakin hissedebileceğim ayrı bir odadaydım. Beni yalnız bırakmamaları gerektiğini düşünen dostlarla birlikte. Durumun gerektirdiği konular üzerine konuşuyordum ve hakikati pansuman yapıp senin çok iyi bildiğin ama insanların habersiz olduğu yarama bastırıyordum ve beni can kulağıyla dinleyenler hiç acı hissetmediğimi sanıyorlardı. Oysa ben oradakilerin beni hiç duyamayacağı yere senin kulağına eğilip duygularımın ne kadar zayıf olduğundan dem vuruyor, kendimi üzüntü seline kaptırmamak için zor tutuyordum. Bu birazcık gem vuruyordu bana ama sonra birden bastırıyor ve beni alıp götürüyordu. Gözyaşlarımı yağmur gibi akıtmıyordu belki, yüzümdeki ifadeyi de değiştirmiyordu ama yüreğimi nasıl ezdiğini bir tek ben biliyordum. İnsani zayıflıkların üzerimdeki baskısını hissetmek beni iyiden iyiye çileden çıkarıyor, bütün bunların kurulu düzenin bir parçası olduğunu ve insan olmakla bütün bunlara baştan yazgılı olduğumuzu bilsem de bu halde olmak başka bir acı olup acımı katmerleştiriyor, hüznümü kat kat artıp işkenceye dönüştürüyordu. 32. İşte sonunda annemin cenazesi götürüldü. Ağlamadan gittik, ağlamadan döndük. Günahlarımızı bağışlatmak için onun adına sunduğumuz kurban töreninde cenazesi oranın adetleri uyarınca mezarının başında durmuş gömülmeyi beklerken sana ettiğimiz dualar sırasında bile ağlamadım. O dualarda bile ben ağlamadım. Ama bütün gün yüreğim üzüntüden için için ezildi ve karma karışık olan ruhumla bütün gücümü toplayıp senden acıma şifa sunmanı istedim. Ama sen sunmadın. Şimdi biliyorum, sen bana o sırada verdiğin tek dersle her tür alışkanlığın zihni tutan birer zincir olduğunu belleğime kazımamı istedin. Hatta bu zihin artık aldatıcı sözlerle beslenmiyor olsa bile. Bari kalkıp hamama gideyim dedim. Çünkü Yunanlıların balaneon dedikleri hamam sözcüğünün zihnin sıkıntısını gidermek anlamına geldiğini bir yerlerden duymuştum. Ama senin merhametine sığınıp bunu da itiraf etmek isterim ki Ey yetimlerin babası, yıkandıktan sonra bile yıkanmadan önce nasılsam öyle kaldım. Çünkü üzüntümün yakıcılığı ter olup akmadı yüreğimden. Nihayet uyudum ve uyandım. Gördüm ki acım epeyce dinmiş. Yatağımda öyle yapayalnız yatarken sevgili Ambrosius'un gerçeği dile getiren şu dizeleri geldi aklıma. Çünkü sen, ey Tanrı, her şeyin yaratıcısı, yıldızlı göğün kralısın. Pırıl pırıl ışıkla giydirirsin günü, lütufkar uykuyla da geceyi. Gücü tükenen bedenler dinlensin de yeniden dönebilsinler diye her zamanki zahmetli işlerine. Yorgun düşen zihinleri dindirsin, kara kaygıları çözüp atsın diye acının kaynağından. 33. O andan itibaren yavaş yavaş senin hizmetkarınla ilgili eski anılarıma da geri dönmeye başladım. Sana gösterdiği sadakati, bize gösterdiği o sevecen, sabırlı, içten tavrını hatırladım. Ve bundan bir anda yoksun kaldığımı, senin huzurunda annemden dolayı, annem için, kendimden dolayı, kendim için ağlamak rahatlattı beni. Tuttuğum gözyaşlarımı saldım, istedikleri kadar aksınlar diye. Yüreğimi yasladım üzerlerine, yatıp dinlendi üzerlerinde. Çünkü orada akan gözyaşlarım bir tek senin kulaklarına çalındı. Bilgiçlik edip ağlayışıma başka manalar katacak insanların kulaklarına çalınmadı. İşte şimdi ya Rab, kelimelere döküp sana itiraf ediyorum bütün bunları. İsteyen okusun ve istediği şekilde mana katsın. Bir kırılma anında annem için gözlerimin önünde az önce ölen ama yıllar önce gözlerinin önünde yaşarken bana ağlayan annem için döktüğüm gözyaşlarıma kusur bulacak olursanız ne olur gülmeyin bana. Bunun yerine yüce bir şefkat varsa içinizde oğul İsa'nın bütün kardeşlerinin babası olan onun huzurunda benim işlediğim günahlar için ağlayın. 30. ayrımın sonu. Sayfa 287.